Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1401, Hicri Kameri 6 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 1 Kasım 2020 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'daki yenilikler ve yaratılışın gerçeği adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Galibaf, bölgedeki bazı devletlerin İslam ülkeleri arasında ihtilaflar çıkarmaya çalıştığını söyledi. İran, Amerikalı 10 yetkili ve 4 kuruma yaptırım kararı aldı. Robert Mali, bir gün İran ile anlaşmaya varabiliriz dedi. Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Lübnan, münhasır ekonomik bölgelerde petrol ve gaz çıkarmaya başladığını bildirdi. Erivan ve Bakü, kaba güç kullanmaktan kaçınma ve diyalog konusunda anlaştı. Şimdi haberler.
Muhammed Bagir Galibaf, bölgedeki bazı devletler bölgede ve İslam ülkeleri arasında dış müdahale ile ihtilaflar çıkarmaya çalışıyor dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Galibaf, dün Suriye-İran Parlamento Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Hayfa Cuma ve beraberindeki heyeti kabulünde Siyonist rejime karşı direniş cephesinin önemini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ilişkilerin tarihini de hatırlatan Galibaf şöyle dedi. İran ile Suriye arasındaki ilişkiler iki ülkenin hükümet ve parlamentoları düzeyinde siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın ve uzun bir geçmişe sahiptir. İran Meclis Başkanı ekonomik işbirliği düzeyini yükseltmek için iki ülkenin özel sektörlerinin güçlendirilmesine vurgu yaparak Suriye parlamento heyetinin İran'a yaptığı ziyaretin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde etkili olabileceğini umduğunu dile getirdi. Suriye-İran parlamentoları dostluk grubu başkan yardımcısı Hayfa Cuma'da İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede Suriye hükümetini ve halkına verdiği desteği de takdir ederek Suriye'de İranlı ve Suriyeli gençlerin kanları birbirine karıştı ve bu şehitlerin başında Suriyeli gençlerin cesaret ve fedakarlık sembolü haline gelen şehit General Kasım Süleymani bulunmaktadır dedi.
Rusya'nın İran'daki yeni büyükelçisi Alexey Didov dün Tahran'da yeni görevini başlarken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'la bir araya geldi ve güven mektubunu sundu. Rus Büyükelçi, eski Büyükelçi Lavan Jagaryan'ın yerine geçti. Rusya'nın İran'daki önceki Büyükelçisi Jagaryan 13 Eylül'de İran Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş ve veda etmişti. İran Dışişleri Bakanı, İran ve Rusya Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeleri ve telefon görüşmelerini iki ülke arasındaki ilişkileri hızlandırıcı bir faktör olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin iki ülkenin kapasitelerine göre artmasını ümit etti. Bu görüşmede Rusya'nın İran'daki yeni büyükelçisi de iki ülke arasında işbirliğinin seviyesi ve geniş boyutlarına değinerek Rusya hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri gelişme kararlılığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Venezuela'nın yeni büyükelçisine kabulünde iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki anlaşmaların takibinin ve uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. İran'a göre Venezuela'nın İran'daki yeni büyükelçisi Jose Rafael Silva Aponte, İran'da görevine başlarken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi ve güven mektubunu sundu. Görüşmede Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyine değinerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı son ziyaretini iki ülke ilişkilerini önemli bir aşama olarak değerlendirdi ve takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan görüşmede Venezuela'nın yeni büyükelçisi de Venezuela hükümetinin üst düzey yetkililerinin İranlı yetkililere samimi selamlarını iletti ve İran'daki görevi sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çabalara vurgu yaptı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Meclisler Birliği Genel Sekreteri ve beraberindeki heyet İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran ve İşbirliği Teşkilatı İran ve İslam İşbirliği Teşkilatı arasında genel merkez anlaşması imzalandı. İslam İşbirliği Teşkilatı Meclisler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Kureyşi Niyaz ve beraberindeki heyetin İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile gerçekleşen görüşmede üye ülkeler arasında parlamenterler işbirliği, Filistin meselesi ve Batı'nın İslam ülkelerine yönelik kontrolleri başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. İslam ülkeleri parlamentolarının rolünün önemine değinen İran Dışişleri Bakanı, yasama sürecine ve üye ülkeler arasında tek bir prosedür oluşturmasına vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği'nin İran'da Şiraz kentinde bulunan Şah Çerak Türbesi'ne yönelik terör saldırısını kınamasından dolayı da takdir etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Meclisler Birliği Genel Sekreteri de İran'ın bu birliğe katkılarını ve genel merkezinin kabul edilmesini takdirle karşıladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Amerikalı 10 yetkili ve 4 kuruma yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dışişleri Bakanlığımız ilgili yetkililerin kararları ve 13-8-2017 tarihli Amerika'nın insan hakları ihlalleri ve bölgedeki maceracı ve terör eylemlerine karşı koyma yasasının uygulanması doğrultusunda aşağıdaki kurum ve kişileri söz konusu yasanın 4. ve 5. maddelerine istinaden insan haklarına aykırı davranışları, İran'ın iş işlerine karışmaları, İran'da şiddet ve kaosu teşvik, terör eylemlerini teşvik ve kışkırtma, İran'ın terörle mücadele faaliyet ve çabalarını engelleme ve ekonomik terörün açık örneği olan İran halkına baskıyı arttırdıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklemiştir. Söz konusu kişi ve kurumlar yasanın 6., 7. ve 8. maddeleri uyarınca İran'a vize ve giriş yasağı, İran bankalarında hesaplarının dondurulması ve mal varlıklarına el konulması kapsamına gireceklerdir. İran'ın tüm kurum ve kuruluşları ilgili mercilerin kararlarının doğrultusunda bu yaptırımların uygulanması için gerekli işlemleri yapacaklardır.
Öte yandan Kanada, özel ekonomik önlemler yasası kapsamında 4 İranlı kişi ve 2 kuruluşa ek yaptırımlar kararı aldı. Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre Kanada Dışişleri Bakanı, bu yaptırımlar insan haklarının sistematik ihlali, ve Tahran'ın barış ve güvenliği bozmaya yönelik eylemlerinin devam etmesine tepki olarak uygulanmaktadır iddiasını dile getirdi. Kanada Dışişleri Bakanı bu nedenle Kanada hükümeti tarafından İranlı 4 kişi ve 2 kuruluş yaptırım listesine alınmıştır dedi. Kanada hükümetine göre bu kişi ve kurumlar hem İran içinde hem de diğer ülkelere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere yabancı yıkıcı faaliyetlerde sistematik insan hakları ihlallerine karıştı.
Amerika'nın İran meseleleri özel temsilcisi, Başkan Joe Biden yönetiminin İran'a diplomatik yaklaşımı tercih ettiğini vurgulayarak, "Bir gün İran ile anlaşmaya varabiliriz," dedi. İran'a göre Amerika hükümetinin İran meseleleri özel temsilcisi Robert Malley, dün Washington bir gün İran'la bir nükleer anlaşmaya varabileceği umuduyla elini açık tutacaktır, dedi. Habere göre Amerika hükümetinin İran işlerinden sorumlu özel temsilcisi, Biden yönetiminin İran ile dolaylı görüşmeler yapma çabalarını savundu ve Biden yönetiminin diplomatik çabaları tercih ettiğini söyledi. İran'ın nükleer programı ile ilgili iddiaları yineleyen Robert Malley, "Tercihimizin baskı ve yaptırımların yanında diplomasidir. Ancak diplomatik çabalar başarısız olursa tüm seçeneklerin masada olacağını bir kez daha vurguluyorum," dedi. Donald Trump'ın yönetimi sırasında Washington nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek ülke halkına maksimum baskı yapmak amacıyla ekonomik terörizm uyguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Brezilya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması sebebiyle Lula da Silva'yı tebrik etti. Nasır Kenani, İran iki ülkenin köklü, iyi niyetli ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerinin da Silva döneminde daha da gelişmesini umuyor, dedi. İran ve Brezilya ilişkilerinin önümüzdeki yıl 120. yılına gireceğini dile getiren Kenani, iki ülke son yıllarda başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ilişkileri geliştirmiş, ikili ve çok yönlü ilişkilerdeki mevcut birçok kapasitenin varlığı dikkate alınarak Sayın da Silva döneminde ilişkilerimizin daha da pekişmesini umuyoruz, dedi. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu %50.83 oy alan solcu eski devlet başkanı Lula da Silva kazandı.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Ukraynalı bir gazetecinin İran insansız hava araçlarının bu ülkede üretildiği ve Ukrayna'da kullanıldığı yönündeki iddiasını yalanladı. Batılı ülkeler ve Kiev yönetimi Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere İran'ı Rusya'ya askeri insansız hava araçları göndermekle suçlarken Rusya ve İran bu suçlamaları reddetti. İRNA Haber Ajansı'na göre Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı gazeteci Dimitri Gordon'un bu ülkede İran İHA'larının yapımıyla ilgili yanlış haber yayınladığı için eleştiren bir açıklamada kendisinden bilgilerin doğruluğunu teyit etmesini istedi. Daha önce Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi ve bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklamada İran İHA'larının bu ülkede montajının yapıldığı yönündeki Gordon'un iddiasını yalanlamıştı. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı gazeteci Dimitri Gordon'un İsrailli iş adamı Leonid Nozlin ile yaptığı röportajda İran İHA'larının Özbekistan topraklarında montajına ilişkin iddiası yanlıştır, dedi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna makamlarından ülke medyasında ikili ilişkilere zarar verebilecek asılsız suçlamaların yayınlanmasını önlemelerini istedi.
Rusya tarafından tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasından bir gün sonra Birleşmiş Milletler Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının devam ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus gemilerine İHA saldırısı sebebiyle tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuş ve Rusya'nın bu hareketi tahıl piyasalarını kaygılandırmıştı. Birleşmiş Milletler dün tahıl yüklü 12 geminin Ukrayna'dan Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov da dün yaptığı açıklamada Moskova olmadan Ukrayna tahıl ihracat anlaşmasının uygulanmasını devam etmenin tehlikeli olduğunu duyurdu. Bu arada Birleşmiş Milletler Sözcüsü dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Genel Sekreter Rusya'nın Karadeniz tahıl ihracat girişimine katılımının askıya alınmasına son verilmesi için yoğun çağrılar ve çabalara devam ediyor. Sevkiyatı gerçekleştirilen tahılların %47'sinin Avrupa, %20'sinin Asya, %16'sını Türkiye ve yalnızca %13'ünün Afrika, %4'ünün ise Orta Doğu'ya gittiği belirtildi.
Türkiye ile Rusya arasında yeni bir tahıl görüşmesi gerçekleştirildi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Akar, Türkiye tahıl krizinde üzerine düşeni yapmaya hazır dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Rus mevkitaşı ile görüşme gerçekleştirdi. Rusya 29 Ekim'de askıya aldığı tahıl anlaşması hakkında yeni bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz'de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğunu bildirdi. Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların işbirliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Öte yandan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi iki ülke arasında Avrupa için uzman düzeyinde uluslararası bir gaz dağıtım merkezi kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Alexey Yarkov, anladığım kadarıyla ülkelerimiz şu anda uzman düzeyinde bir gaz merkezi oluşturma konusunu ve bunların detaylarını inceliyorlar dedi. Rus Büyükelçisi, Rusya Türkiye gaz ihracatı konusunda her zaman yükümlülüklerini yerine getirdi ve bu konunun istikrarı konusunda hiçbir şüphe duymamaktadır ifadesini kullandı.
Suriye'deki El Alem kanalı muhabiri haber kaynaklarına atıfta bulunarak, Türkiye İstihbarat Teşkilatı ve Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin geçen cuma ve cumartesi günü İdlib vilayetinin kuzeyinde iki toplantı yaptığını ortaya koydu. El Alem muhabiri şunları söyledi. Söz konusu toplantılar Suriye ve Türkiye'nin ortak sınırlarında bulunan İdlib ilinin kuzeyindeki Atme kasabası yakınlarındaki Gaziantep'te ve Türk askeri üssünde yapıldı ve bu iki toplantıda çoğu Türk hükümeti tarafından desteklenen silahlı grupların liderleri bu bölgenin birleşik komuta altında merkezi yönetimi için en iyi yolun incelenmesinin odak noktası olan kuzeyde bulunuyordu.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Siyonist rejimin içeriden çökmekte olduğunu vurgularak seçimler bu rejime meşruiyet kazandıramaz dedi. El Ahd'ın haberine göre Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, Siyonist tüm siyasi partilerin Filistin milletinin düşmanı olduğunu belirterek, seçimler Siyonist rejime meşruiyet kazandıramaz ve bu rejim tüm sosyal, siyasi ve güvenlik unsurlarıyla işgalci olarak bilinecektir dedi. Hamas sözcüsü, Filistin halkının Siyonist yetkilerin aşırılık yanlısı planlarına ve Filistinleri öldürmeye dayalı aşırılık yanlısı siyasetlerine karşı meşru hakkını vurguladı ve mücadelenin süreceğini söyledi. Siyonist rejimi İsrail'de bugün seçimler düzenlenmekte. Irkçı rejim İsrail son 4 yılda 5. kez genel seçime gidiyor.
Lübnan Dışişleri Bakanı münhasır ekonomik bölgelerde petrol ve gaz çıkarmaya başladıklarını bildirdi. Lübnan ve Siyonist rejim petrol ve gaz kaynaklarına sahip Akdeniz'de 860 kilometre karelik bir alan üzerinde anlaşmazlığa düştüler ve nihayetinde ihtilaflarını çözerek anlaşmaya vardılar. Sputnik Haber Ajansı'na göre Lübnan Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Lübnanlılara çok umut vereceğiz ve münhasır ekonomik bölgelerimizde petrol ve gaz çıkarmaya başlayacağız dedi.
Suudi Eğlence Kurulu'nun desteğiyle Riyad'da düzenlenen Cadılar Bayramı töreninin fotoğraflarının yayınlanması sosyal medyada büyük bir öfke ve tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Riyad'da Cadılar Bayramı kutlaması hakkında tepkilerini dile getirerek kısaca şöyle yazdılar. Batılılar bu tür kutlamalar yaparak kendilerini eğlendirdiler. Ancak Müslüman ülkelerin kendi İslami gelenek ve görenekleri olduğu için Müslüman bir ülkenin böyle bir şeyi kutlaması asla kabul edilemez.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınmaz, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi'de bir araya geldi. Liderlerin görüşmesine paralel olarak Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan da üçlü görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti. Bildirde üç liderin 2020 ve 2021'de kabul edilen bildirilerin uygulanması sürecini görüştüğü belirtilerek, tarafların Azerbaycan Cumhuriyeti-Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yenilediği kaydedildi.
Ve son haberimiz, Kremlin Sözcüsü Peskov, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın cep telefonunun Rus ajanlar tarafından hacklendiğine dair İngiliz basında çıkan haberleri reddetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Güney Kafkasya'da gerilimlerin çözümü bağlamında bölgesel mekanizmalar konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Azeri Mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Kafkasya'da gerginliği çözüm yolunu 3+3 oturumu ve bölgesel mekanizmalarda aradığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde Tahran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sorunun çözümü için çalışmalarına devam edeceğine işaretle, bölgede her türlü yabancı gücün konuşlandırılmasının bölgesel barış ve istikrar ve işbirliğine aykırı olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov da görüşmede iki ülke dışişleri bakanlarının direkt ve sürekli görüşmelerini, Tahran ve Bakü arasındaki ilişkilerin derinliğini gösterdiğini ve kendilerinin bu ilişkiye saygı duyarak değer verdiğini belirtti. Ceyhun Bayramov ayrıca Emir Abdullahyan'la telefon görüşmesinden ve onun Ermenistan ziyareti sonuçlarını paylaşmasını, ayrıca İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması bağlamındaki yardımlarını takdir etti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki gerginlikler son haftalarda Mayıs 2021'de başlayan ateşkes anlaşmasının ardı ardına ihlaliyle ilgili suçlamaların ardından yoğunlaştı. Bu gerilimler Rusya'nın arabuluculuğunda titrek bir ateşkes sağlanmadan önce 12-14 Eylül arasında tırmandı. Her iki tarafta gerilimlerin tırmanmasından diğerini sorumlu tutuyor. Bu arada Avrupa Konseyi geçen hafta yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ortak sınırda barışın tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla bu iki ülke ortak sınırına 40 Avrupalı gözlemci göndereceğini duyurdu. Bu kuvvetlerin iki ülkenin sınırı boyunca konuşlandırılması kararlaştırıldı.
Diğer yandan Rusya'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırına örgütün gözlemcilerini yerleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu bağlamda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden oluşan 3 ülkenin başkanlarının dün 31 Ekim'de Soçi'de bir araya gelmesi planlandı. Fakat son yılların tecrübesi Avrupa Birliği ve hatta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Minsk grubu gibi yabancı tarafların müdahale ve rol oynamalarının Kafkasya krizinde etkili olmadığını ve anlaşmazlıkların çözülmediğini göstermiştir. Bu arada İran, Kafkasya'daki gelişmelere karşı dengeli bir siyaset benimsemiş bir komşu ülke olarak Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu bu bölgedeki çeşitli taraflarla siyasi ve güvenlik etkileşimlerini kalıcı barış ve sürdürülebilir bir istikrar sağlamak amacıyla sürdürmekte. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'da dahil olmak üzere ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye vurgu yapmakta ve bu yaklaşımı daimi siyaset olarak biliyor. İran açısından bu gerilimler ve ihtilaflar bölgesel işbirliğine yol açmalı ve Kafkasya'daki tüm tarafların çıkarlarını sağlamalıdır. Aslında benzer ihtilafları çözmeye yardımcı olacak şey, hükümetlerin diyalog başlatmak ve gerilimleri sona erdirerek ihtilafları çözmeye yardımcı olan siyasi iradeleri ve bölgesel çerçeveleri kullanmaktır. Buna dayanarak İran, bölge ülkelerinin coğrafi sınırlarında her türlü değişikliği kabul etmeyerek Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki ihtilafların diyalog yolu ve Kafkasya konusunda 3+3 formatı gibi bölgesel işbirliğini vurguluyor. Rusya, İran ve Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın geçen yıl Moskova'da Gürcistan'ın katılmadığı 3+3 oturumunda katılımcılar karşılıklı güvenin artması ve Kafkasya'da sorunlar ve tehditleri ortak çalışma konusunda anlaştılar. Emir Abdullahyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nden mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmede bölgesel güvenliğin birbirine bağlı bir konu olduğu vurgulaması dikkat çekicidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Duşanbe-Tahran ilişkilerin geliştirilmesinin yeniden vurgulanması etrafında. Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkileri genişletme eğilimini sürdüren Tacikistan Kültür Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin genişletilmesine bir kez daha vurgu yaptı. Tacikistan Kültür Bakanı Bayan Zülfü Devletzade, İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail ile görüşmesinde İran Kültür Haftası'nın Tacikistan'da düzenlenmesinin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli olduğunu belirterek, Tacikistan Kültür Radyosu'nun İran ile kültürel program alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Yapılan toplantıda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı da Tacikistan yetkililerinin ve halkının misafirperverliğini takdir ederek İran'da Tacikistan Kültür Haftası'nı ilginç ve çekici bir program olarak değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhurbaşkanlığı'nın her zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını vurgulayan İsmail'i, Tahran'ın Tacikistan ile kitap fuarları, ortak sanat programları, filmler, diziler ve diğer karşılıklı işbirliği etkinlikleri düzenlemeye hazır olduğunu duyurdu. Birçok kültürel, tarihi ve dini ortaklığa rağmen Tacikistan hükümeti ile İran arasındaki ilişkiler, bölgedeki Müslüman halklar arasındaki ilişkilerin genişlemesine karşın olan bazı yabancı hükümetlerin negatif dayatmalarından etkilenerek hatta birçok kez yıkım aşamasına kadar ilerlemiştir. Fakat bu ilişkiler hiçbir zaman kesilmedi ve tam yıkıma uğramadı. Hiç şüphesiz Tahran ve Duşanbe yetkilileri bazı yabancı ülkelerin Farsça konuşan iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerini kalıcı şekilde olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyecek kadar bilinçli ve uyanıktırlar.
Siyaset uzmanlarından Alexander Konyazov'a göre son yıllarda Tacikistan medyasında İran'a karşı hazırlanan ve yayınlanan tamamen yalan programlar, İki ülke arasında gerginlik yaratmak ve Suudi rejiminin siparişi ve talebi üzerine hazırlanarak yayınlanmıştır. İran ve Tacikistan'daki Müslüman halkların ortak dil, zevk ve ortak yönleri sebebiyle İran-Tacikistan ilişkilerinde son 30 yılda yaşanan pek çok inişli ve çıkışlı durumlar Tahran ve Duşanbe arasında kalıcı ilişkilere zarar vermemiş, aksine karşılıklı ilişkileri mümkün olduğunca güçlendirmenin zeminini sağlamış ve sağlamlaştırmıştır. Bu özel nedenden dolayı bazı uzmanlar Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkileri daimi şekilde yok etmenin imkansız olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda Tacikistan'dan siyasi meseleler uzmanı Seyfullah Seferov şöyle diyor. Tacikler gelecekte Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkilerin düzelmesini umuyor ve İranlı liderlerin cömert siyasetleri ve lütufları karşısında Tacik halkının İran halkına olan sevgisi tarif edilemez. 2 yıl öncesine kadar Suudi rejiminin İran ile Tacikistan arasındaki ilişkileri bozma olasılığı varken, şimdi iki ülke arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda büyüyor. Hiç şüphesiz Suudi Arabistan gibi bağımlı rejimler için Tacikistan hükümetinin ve halkının kaderi pek önemli değildir. Ancak İran hükümeti ve halkı bu konuda sadece kayıtsız değil, aynı zamanda Tacikistan'ın ve diğer Orta Asya ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne son derece duyarlıdır. Bu arada İran'ın Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Her halükarda geçen yıldan beri Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkilerin yeni bir genişleme dönemi İki ülke yetkililerin gündeminde. Bu bağlamda İran ile Tacikistan arasında ekonomik, ticari, teknik ve kültürel işbirliği ortak komisyonunun 14. toplantısı işbirliği belgesinin imzalanmasıyla Duşanbe şehrinde gerçekleştirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1401, Hicri Kameri 6 Rebiüs Sani 1444 ve Miladi 1 Kasım 2022 Salı. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1358'de İranlı mücadeleci alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Gazi Tabatabai, Eli Kanlı terör örgütü Furkan grubu tarafından şehit edildi. Hicri Şemsi 1293'te İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Tabatabai, değerli babasının yanında yetiştirildi ve ilk eğitimini onun yanında geçirdi. Yüksek eğitimini muteber ilmiye medreselerinde tamamlayan Allame Tabatabai, kendi döneminin önde gelen alimlerinden özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin nezdinde büyük feyizler aldı. Despot Şah'a karşı başlattığı siyasi mücadelelerinde defalarca sürgüne gönderilen Allame Tabatabai, İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından sonra İmam Hümeyni tarafından Tebriz kenti Cuma İmamı ve temsilcisi olarak tayin edildi ve nihayet böyle bir günde şehit edildi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1359'da İran'ın dönem petrol bakanı Muhammed Cevat Tondguyan, bu bakanlıktaki birkaç yetkili ile birlikte Irak'ın devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaşın başlamasından bir ay sonra İran'ın güneyindeki petrol tesisatlarını incelemesi için bölgeye gittiği bir sırada mütecaviz Iraklı askerlerince kaçırıldı. Saddam rejimi Tonguyan'ın kaçırıldığını tekzip ediyordu. Ancak nihayet Saddam rejimi Tonguyan'ın intihar ettiğini iddia etti. Halbuki Tonguyan üzerine yapılan tıbbi muayeneler ve ona yakın olan esirlerin ifadeleri İran'ın eski petrol bakanının Irak'ın Basri rejiminin vahşice yaptığı işkenceleri sonucunda şehit olduğu yönündeydi. ...8 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1293'te Birinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın dönem hükümeti tarafsızlık kararı aldı. İran'ın bu savaştaki tarafsızlığı Milli Şura Meclisi'nin onaylaması ardından hükümet tarafından ilan edildi. Ancak o dönemdeki siyasi makamlarının gösterdikleri zafiyetleri ve İran'ın içindeki dalgalanmalar ve kargaşaları ve ayrıca savaşa taraf olan ülkelerin yayılmacı siyasetleri ve savaşa yönelik planlamaları İran'ın tarafsızlığı adı geçen ülkeler tarafından ayaklar altına alınmasına neden oldu. ...1319 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Rebiüsani 125'te 10. Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik yaklaşık 20 yıllık müstebit hükümetinin ardından nihayet öldü. Hişam zalim ve şiddete başvuran birisiydi. Özellikle Şiilere karşı zorba girişimlere kalkıştı. O Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Bagır aleyhisselam ile aynı çağda yaşadı ve o hazrete karşı büyük zorluklar çıkardı. Hatta o imamın katledilmesi emrini verdi. ...628 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Rebiüsani 816'da İranlı Fazıl ve Edip Mir Seyyid Şerif İran'ın Şiraz kentinde vefat etti. Kutbeddin Razi'nin önde gelen öğrencilerinden olan Şerif, kendi döneminin ünlü bilim adamıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemini ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İktidarı gençlerin oyu belirleyecek.
Yeni Çağ.
Türk İş Genel Başkanı Ergün'den asgari ücret açıklaması.
Yeni Mesaj.
Raflarda süt yerine bitkisel yağ satılıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İrfan Hüseyin Yıldız, 30 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 2022'de Ekonomiler Daralıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dış dünya durgunluk riskine rağmen enflasyonu önlemek için faiz artırmaya ve parasal sıkılaştırma politikalarını uygulamaya devam ediyor. Esasen bir miktar ekonomik daralmaya katlanmadan enflasyonu aşağı çekmek de pek mümkün görünmüyor. Geçen yıl ortalama %6 büyüyen küresel ekonominin Uluslararası Para Fonu tarafından bu yıl ancak ortalama %3.2 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Avrupa sanayi üretimini ve istihdamını ise enflasyon, faiz artışları ve enerji krizi nedeniyle zor günler bekliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dünya ekonomisinde ve ihracata pazarlarımızdaki bu daralmanın, yanı başımızdaki Rusya-Ukrayna savaşının, uluslararası yüksek enerji ve emtia fiyatlarının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemesi kaçınılmaz görünüyor. Yılın ilk yarısında ortalama %7,5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisinden yavaşlama sinyalleri gelmeye başladı. Ekim ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı %76,9 ile önceki aya göre 0,5 puan azaldı. ISO, Türkiye İmalat PMI Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve benzeri öncü göstergeler Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında daralacağını gösteriyor. Türkiye'de iktidar, biz büyümeyi ve istihdamı tercih ettik, ortodoks ekonomi politikalarından koptuk, heterodoks politikalar uyguluyoruz diyor. Diğer bir ifadeyle enflasyonla mücadeleyi tercih etmediklerini söylüyorlar. Ancak tercih edilen bu büyüme modeli birçok yönüyle sorunlu. Ayrıca ortada bir model var mı? O da tartışılmalıdır. Daha çok ithalat, iç tüketim, borçlanma ve enflasyonist politikalarla büyüyen Türkiye ekonomisinde üretimin kalitesi, verimliliği ve katma değeri çok düşük. Üretimin bu zayıf yapısı kontrollü sabit kur uygulamasıyla birleşince ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %69,4'e düşmüş durumda. Hani ihracata dayalı bir büyüme modeliyle sorunlarımızı çözecektik? TÜİK Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Dış ticaret açığı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre %268,1 yükselerek 9,6 milyar dolara çıkmış, 9 aylık dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre %156,3 artarak 32,4 milyar dolardan 83,1 milyar dolara yükselmiş bulunuyor. Artan dış ticaret açığına paralel olarak 2022'nin ilk 8 ayında verilen cari açık ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %211,3 oranında artarak 39,7 milyar dolara yükselmiştir. Merkez Bankası'nın döviz rezervini ve artan ülkenin döviz borç stoğuna baktığımızda bu dış ticaret yapısının sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Ekonomi bilimi ve yaşanan tecrübeler enflasyonun yaşama koşullarında ve ekonomi üzerinde çok büyük tahribatlar yarattığını göstermektedir. Enflasyonu yükseltmek kolaydır ama aşağı çekmek zordur. Enflasyonu düşürmeden faizi piyasa dengesine aykırı uygulamalarla aşağı çekmeye çalışmak, orta ve uzun vadede finansal sistemi istikrarsızlaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler bütün imkanlarıyla tek haneli olan enflasyon oranlarını aşağı çekme çabası içindedirler. Türkiye'de vatandaş elinde sürekli alım gücü eriyen Türk lirasıyla hiçbir şey yapamıyorsa hemen tüketim harcamasına dönüştürmektedir. Türk lirası tasarrufların cezalandırıldığı bir ortamda yatırım yapılmayacak, dolarizasyon önlenmeyecek, enflasyon kendi kendini beslemeye devam edecektir. Yüksek enflasyon hüküm sürdüğü bir ortamda asgari ücretteki artışın sağlayacağı gelir artışı sadece kısa vadede bir rahatlama getirebilir. Kaşıkla verilen kepçeyle eriyecektir.
Faruk Çakır, 30 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Fukaralıkta eşitlik mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçmişte gerek Türkiye'yi idare edenlerin, gerekse ekonomi uzmanlarının tekrar ettikleri bir orta gelir tuzağı kavramı vardı. Buna göre Türkiye bu tuzağa düşmüş ve bir türlü üst gelir seviyesine çıkamıyordu. İdareciler ve uzmanlar Türkiye'nin bu tuzaktan kurtulması için yapması gereken çalışmaları sıralar ve hatta bu tuzaktan kurtulma tarihlerini dillendirirlerdi. Şimdilerde orta gelir tuzağı dillendirilmemiş olsa da yeni bir tuzağa daha düşmüş gibiyiz. Şimdiki tuzak asgari ücret tuzağı olarak isimlendiriliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Artık 20 ya da 30 yıllık tecrübeli çalışanlar bile asgari ücretin biraz üzerinde bir maaşa talim eder oldu. Oysa asgari ücret yeni işe girenlerin tecrübe kazanıncaya kadar aldıkları ücret olarak bilinirdi. Şimdi büyük çoğunluk asgari ücret alarak çalışanların çoğunluğu bir bakıma fakirlikte eşitlenmiş oldu. İdareciler tarafından ifade edildiği üzere 2023'te uygulanacak asgari ücret, Aralık ayı başında toplanması beklenen asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek. Enflasyon rakamları dikkate alındığında yeni asgari ücretin nispeten yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ancak rakamların artması çalışanların refahına ne ölçüde yansıyacak bu belli değil. Çünkü bir yandan asgari ücret artarken Öte yandan mal ve hizmetlerin fiyatı daha fazla artıyor. Uzmanların ifadesine göre Türkiye'deki asgari ücret 2015 yılına kadar pek çok Doğu Avrupa ülkesinin üzerindeydi. Fakat o tarihten sonra tablo tersine döndü. Türkiye'deki asgari ücret yalnızca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gerisinde kalmadı, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkeler de Türkiye'yi geride bıraktı. Öyle ki Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk'un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke oldu. Asgari ücretin hemen her çalışana uygulanan bir ücret haline gelmesi umumi anlamda gelir seviyesinin düşük olmasına da yol açıyor. Bunun yanında bazı iş yerlerinin çalışanlarına asgari ücreti dahi çok görmesinden bahsediliyor ki bu da ayrıca vahim bir durum. Türkiye'nin daha önce aşmaya çalıştığı orta gelir tuzağına ilaveten şimdilerde asgari gelir tuzağına tutulduğu söylenebilir. Büyük Türkiye olabilmek bu tuzakları bertaraf etmekle mümkündür. Ücretler noktasında Avrupa'nın en gerisine düşmüş olmamız idareciler için ciddi bir uyarı olarak görülmeli. Bizden daha zor durumda olan ülkeler ve çalışanlar var bahanesine sığınmak siyasetçilere yakışan bir tavır olmasa gerek. Bu tuzaklardan kurtulmak için üretimi arttırmak gerektiği hep söylenir. Bunun yanında israf musluklarının kısılması gerektiği de akla gelse ve bu yönde projeler geliştirilse, inanın hem orta gelir tuzağı hem de asgari ücret tuzağından çok daha erken ve kolay kurtulabiliriz.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 30 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dış Açıklar Hepimizden Götürüyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ticaret Bakanı Muş, ihracatta yeni rekor kırdık dedi. Yandaş medyanın tamamı ihracatta rekor tazeledik dedi. Dış ticaret açığını yok sayanlar dış ticaret tek başına ihracattan ibaretmiş gibi halkı aldatıyorlar. Dış ticaret açıklarının bir kısmı turizm gelirleri gibi gelirlerle kapatılıyor. Geriye cari açık kalıyor. Açıklar toplum refahını düşürüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Dış ticaret açığı olmasaydı turizm geliri halkın refahına yansıyacaktı. Dış açık kaynak ve servet kaybıdır. Bu kayıp tüm toplumun kaybıdır. Dış açıklar dış borçla kapatılıyor. Açık arttıkça döviz ihtiyacı artıyor ve yüksek faiz nedeniyle dış borçlanma maliyetleri artıyor. Yine ithalat için döviz talebinin artması kur artışları yaratıyor. TL değer kaybediyor. Bu nedenle Türkiye'de ekonomik istikrar bozuldu, enflasyon arttı ve halk geçim sıkıntısı çekiyor. Türkiye olarak AKP iktidarında 2003'ten beri 19 sene 9 ayda 914,6 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. 670,8 milyar dolar da cari açık verdik. Bu açıklar Türkiye'nin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılası kadardır. Yani Türkiye olarak 19 yıl 9 ay kendimize bir yıl yabancılar için çalışmışız. Bu kadar sömürü işgalde bile olmaz. Bazı aklı evveller Batı emperyalizmi takmışlar. Rusya ve Çin tehlikesini görmüyorlar. Gerçekte ise Ocak-Eylül 2022 9 ayda Avrupa Birliği'ne ihracatımızın toplam ihracatımızın içindeki payı %41,2 oldu ve 9 milyar dolar fazla verdik. Türkiye, Rusya ile doğalgaz anlaşmasını yenileyerek Çin'den incik boncuk, plastik eşya, bisiklet, bavul gibi ithalatına sınır getirerek bu açıklardan kurtulabilir. Üretimde ithal girdiği payını azaltmak için içeride bu malların üretimine yüksek teşvik vermeliyiz. Gerekirse bu malları geçici olarak devlet üretmelidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 24. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alanlardaki başarılarını ele alacağız.
Bu haftaki programımıza teknoloji alanında bir gelişme ile başlıyoruz.
Elde edilen istatistikler, dünyada yaklaşık 67 milyon insanın cilt hasarından sıkıntı çektiğini ve bu hastalıkların tedavisinin yıllık maliyetinin 25 milyar dolardan fazla olduğunu göstermektedir. Emir Kebir Teknik Üniversitesi'nde doktora sonrası ve bioprinting cilt değiştirme projesinin öncüsü olan Dr. Mitra Asadi'ye göre, mevcutta cilt yaralanmalarını ve sorunlarını tedavi etmek için çeşitli yaklaşımların kullanıldığını, altın yöntemin ise otografleme deri naklidir. Bu yöntemde kişinin sağlıklı cildinin bir kısmı ayrılarak hasarlı bölgeye yerleştirilir. Bu yöntemin hassaslaştırma, vücudun bağışıklık sistemi tarafından reddedilme olasılığı ve sınırlı sayıda dönür gibi sınırlamaları vardır.
Kafadaki kanserli tümörler için ameliyattan kalan yaralanmalar gibi birçok cilt yaralanmasında yaralanmayı örtmek ve cilt dokusuyla bütünleşmek için bir deri grefte gerekir. İran Dahiler Ulusal Vakfı'nın bir üyesine göre bazen otografler işe yaramıyor. Çünkü sağlıklı cildin büyük bir kısmı söz konusu olduğunda otografler kişide estetik ve fonksiyonel problemlere neden olabilir. Bu nedenle hastaya daha az zarar veren deri ve cilt alternatiflerini kullanmak gerekir.
Araştırmacıya göre şu anda cilt hasarının tedavisi için birkaç ürün vardır. Ancak bu ürünlerin çoğu biyolojik değildir ve tedavi hızı düşüktür. Ayrıca çoğu biyolojik üründe sadece tek tip hücre kullanılmaktadır. Bu nedenle doğal cildin yapısını ve işlevini iyi bir şekilde simüle edemezler. Bu araştırmada amacımız bioprinting teknolojisini kullanarak hasarlı bölgeye yerleştirilebilen canlı hücrelere sahip biyolojik bir ürün hazırlamak ve cildi hızlı bir şekilde onarmak olmuştur. Bu ürünün imha hızı doğal cildin değiştirilmesine izin verecek şekilde olmalıdır ve şimdiye kadar böyle bir ürün dünyada hazırlanmamıştır.
Mitra Esadi'ye göre bu projenin uygulamasından kaynaklanan en önemli başarılardan biri İran'ın ilaç ve tedavi ithalat sepetinde önemli miktarda para tasarrufu sağlaması ve biyoteknoloji alanında bilgiye dayalı ürünlerin yerli üretim kapasitesinin yükseltilmesine yardımcı olmasıdır. Ayrıca bu araştırmanın ürünleri bioprinting ile hazırlanmış deri alternatifi ve Alginat bazlı bioinktir. Bu çalışma elektrospinning yapı iskelesinin hazırlanması, biyolojik mürekkebin hazırlanması, polimer ve hidrojelden oluşan hibrit alternatifin hazırlanması ve ilgili değerlendirmelerini içeren bir dizi farklı projeden oluşmaktadır.
Amerika bir teknik üniversitesinden mezun olan bu araştırmacıya göre, projede bioprinting ile deri değiştirmeyi başardık. Tıp mühendisliği, tıp ve biyomalzeme endüstrileri, araştırmalarımızın sonuçlarını kullanmak için ana ve pratik alanlardır. Ayrıca bu ürünün ana müşterileri, sağlık merkezleri, araştırma merkezleri, yanık merkezleri ve bilgi tabanlı şirketlerdir. Projenin bir sonraki aşaması hayvan testleri ile ilgilidir. Hayvan testleri yapıldıktan sonra cilt hasarının ciddiyetine ve boyutuna göre özelleştirilebilme özelliğiyle yerli ticari ürün olarak üretilebilir.
Kontrollü suni doku imha hızı, toksit olmaması, ilaç ve nano partikül yükleme yeteneği, hücrelerin konumunun kontrol edilebilirliği nedeniyle cilt benzeri doku oluşturma olasılığı, elektrospin özelliği nedeniyle kolay kullanımı, hızlı hazırlanma imkanı bu ürünün özellikleri arasındadır. İran dışında son zamanlarda hücre canlılığını artırmak, mekanik ve rheolojik özellikleri, antibakteriyel özellikleri artırmak ve biyolojik olarak 3 boyutlu baskı kullanarak biyomürekkepler hücre adresli yara örtüleri ve suni deri üretimi alanında faaliyetler yapılmıştır.
Araştırmacıya göre her hasta için söz konusu kabiliyetler ve özellikler ile yeni deri alternatifleri üreterek, bunları kişiselleştirerek ve ticarileştirerek başka deri greftleri kullanmaya gerek kalmayacak ve hastalar yerli üretim deri ve cilt alternatiflerini kullanabilecek. Bu da çok daha düşük maliyetli olacaktır. Ayrıca özellikleri iyileştirmek için yeni ilaçlar ve nanopartiküller eklenerek kabiliyetleri ve yetenekleri arttırılabilir ve daha fazla hasta bu ürünleri kullanabilir. Bu ürün cilt hasarı olan yere yerleştirilir ve kısa bir süre sonra hidrojel yok edilir ve doğal doku onun yerini alır. Bu üründeki hücreler cildin daha hızlı onarmasına yardımcı olur. Ayrıca hücrelerin dizilimi doğal deri gibi olduğu için elde edilen dokunun daha iyi performans göstermesi gerekir.
Ayrıca başka bir başarıda İran araştırmacılar bir ürün üreterek cilt hasarını azaltmaya yardımcı oldular. Vitiligo pigment üreten hücreler öldüğünde veya melanin üretmeyi bıraktığında ortaya çıkar. İranlı bilgi tabanlı bir şirketin CEO'suna göre bu bilgi tabanlı şirketin ürettiği rikadresal ürünü hücre süspansiyonu formundadır ve kullanım yöntemi vitiligo veya lekelerden kaynaklanan lekelere intraepidermal enjeksiyonudur.
Yetkiliye göre vitiligo hastalarının temel sorunu melanosit üreten hücrelerin yetersizliği olduğundan bu ürün bir hücre tedavi yöntemi olarak kabul edilen melanosit hücre nakliyle vitiligo hastalığının tedavisine yardımcı oluyor. Bu yeni tedavi yönteminin sonuçları lekelerden ve sivilcelerden sıkıntı çekenler için tamamen güvenli ve çok tatmin edici olmuştur. Bu ürün keratinosit ve melanosit hücrelerinin steril koşullarda ayrılması sonucu oluşan ve kimyasal yapısı tanımlanan hücresel bir üründür. Bu ürün, hastanın kendi cildinin epidermal tabakasından elde edilen kültürlenmemiş keranosit ve melanosit hücreleri içerir. Keranosit hücreleri pigmentasyonu uyarma yeteneğine sahiptir ve melanosit hücreleri melanin üretebilir.
Tahran Radyosu.
Bu şirketin yöneticisine göre bu ürünü üretmek için önce hastanın oturma alanından ince bir cilt örneği alınıyor. Ardından enzim yöntemleriyle keratinosit ve melanosit hücrelerinin ayrımı yapılıyor ve hücreler toplanıyor. Belirlenen alanlardan numune alındıktan saatler sonra nakil yapılır. Ürünün teknik bilgisi tamamen yerlidir ve karşılaştırılabilir bir yabancı karşılığı yoktur. Bu ürün 2018 yılından itibaren ticari üretime geçmiştir ve şu anda bu firmada 50 kişi çalışmaktadır. Bu yetkiliye göre bu şirketin bilgiye dayalı diğer ürünlerinden biri de diz artritini tedavi etmek için kullanılan Mestoceldir. Artrit 60 yaşın üzerindeki nüfusun yarısından fazlasını etkilen en yaygın eklem iltihabı hastalığıdır. Hücre tedavisi en güvenli ve en güvenilir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Yüz karışıklıkları için Renuderm Cell ve Vartocell Bank bu şirketin diğer ürünleridir.
Geçen aylarda çeşitli sanatsal başarılara tanık olduk. Muhammed Reza Mikati'nin yönettiği Ortodonti adlı kısa film Dresden Festivali Almanya'nın kısa film bölümünde özel beğeni topladı. Alman Dresden Festivali 5-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Dresden Film Festivali herhangi bir formatta ve tarzda kısa filmlere odaklanan Avrupa'nın en iyi festivallerinden biridir. 1989'daki başlangıcından bu yana bu festival yaklaşık 62 bin euro değerindeki ödülleriyle Almanya genelinde türünün en önemli festivallerinden biri haline geldi. Ulusal ve uluslararası film yarışması bölümleri bu festival programının ana bölümleridir.
Ayrıca Singapur'da düzenlenen Leon Festivali'nde Arlen Keşişyan Işık Arayışında adlı fotoğrafı PSS ödülü kazandı. Uluslararası Fotoğraf Sanatları Federasyonu ve Amerika Fotoğraf Topluluğu gözetiminde gerçekleştirilen bu festivalde Seyit Rıza Cevadi, Arlen Keşişyan, Mehdi Zabol Abbasi, Mitra Sadat Amini, Ali Samei, Mirali Perendek ve Nader Şerifi gibi İranlı fotoğrafçılar yer aldı.
Ayrıca Uluslararası Fotoğraf Sanatları Federasyonu FIAP gözetiminde gerçekleştirilen Lüksemburg Yaban Hayatı Festivali'nde Seyit Rıza Cevadi, Hamid Ahmedi'nin de aralarında bulunduğu Focus Photo Club üyesi fotoğrafçıların çalışmaları yer alıyor. Hamid Ahmedi Basir, Ali Sakafi, Mir Ali Perendek ve Üveys Gaffari de bu festivale katıldı. UNESCO tarafından fotoğraf alanındaki tek uluslararası enstitü olarak kabul edilen Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP 1946 yılında kurulmuş ve o yıldan bu yana dünyanın farklı ülkelerindeki ulusal fotoğraf enstitüleri arasındaki iletişimi aracılık etmektedir.
Bu Muhterem dinleyiciler, İran'daki Gelenekler isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaratılışın gerçeği.
Muhterem dinleyiciler, yaratılışın gerçeğiyle ilgili hazırladığımız yeni sohbet dizimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak yaratılışa tekrar ve daha derinden bakmak istiyoruz.
Ayrıca çevremizdeki canlı varlıkların dünyada bir yaratanın varlığını ne kadar yansıtabileceği sorusuna cevap arayacağız. Birlikte dinleyelim.
İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak soruları tecrübe etmişlerdir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşünürlere kadar herkes yaşamanın belirli kesitlerinde bazı sorularla karşı karşıya bulunuyorlar. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonda bu soruları düşünmekten başka çare geriye kalmamıştır. Yaradan ve yaratılış ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşabileceği sorusu insanın en temel soruları arasında yer almaktadır. Nitekim birçok felsefe akımları İbrahim'e olan ve olmayan, ilahi olan ve olmayan dinler benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlar.
İlginç olan ise İslam dininin herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmesidir. Yaratılışın gerçeği ile ilgili hazırladığımız sohbetimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak, yaratılışa tekrar daha derinden bakarak çevremizdeki mahlukların bir yaradanın varlığını ne kadar yansıtabileceği sorusuna cevap arayacağız.
İnsan doğduğu andan beri ölünceye dek bu dünyada yaşıyor ve gördüğü her şey de bu dünyada vardır. Tecrübe ettiği her şeyi de çevresindeki dünyada tecrübe etmiştir. İnsan öldüğü zaman bile bu dünyada defnediliyor ve bu dünyanın parçalarına dönüşüyor. Bu yüzden insanın bu dünyanın bir parçası olmasına ve kendi ihtiyaçlarını da bu dünyadaki canlılar vasıtası ve bu dünyanın bir köşesinden karşılamaları hiç de şaşırtıcı olmaması gerekiyor.
İnsan tohum, toprak, su ve güneş ışığı arasındaki bağlantıyı keşfederek tarımcılığa başladı. İnsan soğuk, rüzgar, yağmur ve şiddetli güneş ışığından korunmayı, bir sığınak veya barınak yapımında gördü ve ateşi keşfederek yaşamını değiştirdi. İnsan doğa kanunlarını keşfederek denizlerin derinliklerine ulaştı ve gökyüzünde uçmayı başardı. Böylece en kısa zamanda en uzun mesafeleri kat etti. Bu yüzden görünüşe göre sadece insan doğa kanunlarını tanıyarak ve aralarındaki ilişkileri kullanarak mağaralarda yaşayan bir canlıdan en fazla olanaklara sahip modern bir kişiye dönüştü. Fakat bizzat bu kurallar ve ilişkiler ya da dünya ve doğada var olan etkenler kalıcı oldukları için güvenilirdi ve insanın keşifleri ve icatlarına yardımcı olabildi. Zira örneği güneş her zaman doğudan doğarak batıda batmış, yağmur her zaman gökyüzünden yağmış ve yer çekim gücü onu aşağıya doğru çekmiştir.
Şimdi biraz düşünelim. Acaba insan hayatı boyunca izledi, sahip olduğu meraklı bakışlarla burada kazandığı bilgi ve ilim sayesinde her gün daha fazla kazançlar elde etti, bu dünyanın nasıl yaratıldığını merak etmez mi? Acaba yeryüzünün yaşanacak durumda olması için her zaman var olan çekim gücü kendisi mi var olmaya karar verdi? Veya acaba tohum, su, toprak ve ışık arasındaki bağlantı rastgele ve fakat ebedi olabilir mi? Acaba dua kuralları ve yaratılış sırlarından tümü tesadüf mü? Yoksa görünmeyen bir el insanın yaratılış sırları ve dua kanunlarını düzenliyor mu?
Çevremize bakalım. Bir çocuğu dikkate alalım. Bir süre önce yeni doğan ve daha önce de anne karnında cenin olan bir bebekten söz ediyoruz. Cenin anne vücudunda ardı ardına üç karanlık evrede yaşadı. Bu üç karanlık evre anne karnı, rahim ve rahimdeki su kesesidir. Cenin bu karanlığın derinliğinde ne besin almayı düşünebilir ne de var olan sorunlardan kendini koruyabilir. Bu şartlarda nasıl ki su bir bitki için besin maddesidir, annenin kanı da çocuğun besin maddesidir ve anne karnı onun gelişmesi için güvenli bir mekandır.
Yaratılışı tamamlandı, vücudu güçlendi ve derisi de hava ile uyumlu hale geldi ve gözleri ışığa dayanabildiği zaman annenin doğum sancıları başlar ve cenin dünyaya gelir. Dua doğmaz, ona besin sağlayan aynı kan bu kez farklı bir renk ve koku ile anne sütü şeklinde oluyor. Ve bu besin maddesi yeni doğan bebek için her şeyden daha yararlı ve uyumludur. Yeni doğan bebeğin organları ve uzuvları yumuşak olduğu süreçte aynı sütten beslenir.
Tahran Radyosu.
Çocuk harekete başladığı zaman vücudunun güçlü olması için daha güçlü ve besin değeri yüksek olan yiyeceklere ihtiyaç duyar. Bu süre içinde besinleri yiyebileceği için dişleri çıkar. Böylece çeşitli yiyecek maddelerini yumuşatarak onların faydalarından yararlanabilir. Bu hikaye her gün ve dünyanın her yerinde defalarca yaşanıyor. Hatta yeryüzünde yaşayan insanların sayısı kadar tekrarlandığı söylense doğrudur.
Günün birinde öğleden sonraki saatlerde aniden radyodan dünyadaki tüm ceninlerin anne kanında beslenemedi ve böylece bitkileri gibi solduğu ya da dünyadaki tüm anne adaylarının doğum sancısı hissetmedi ve tüm ceninlerin anne rahminde diri diri gömüldüğü haberini duyabiliriz. Acaba bu olay ayda, yılda veya kaç yılda bir tekrarlanabilir? Acaba şimdiye kadar tarih boyunca böyle hüzünlü bir öğleden sonra hiç yaşandı mı? Tüm tarih hakkında bilgi sahibi olmasak bile böyle bir olayın hiç yaşanmadığı ve yaşanmayacağını biliriz. Sanki biz cenin ve bebeğin gelişim süresini incelemiş ve gizli bir ele yeteri kadar güvenmişizdir. Gerçekten kim bize veya bilim adamlarına bu konuda hiç merak etmememiz ve endişe duymamamız için garanti vermiştir. Thank you.
Şimdi bir kez daha yeni doğan bebeğin gelişim sürecine geri dönelim. Bebeğin dişleri birkaç sene çıkmazsa, yemek çiğneyip yutamazsa ve sürekli süt ve sıvı maddelerden beslenirse, onun vücudu gerektiği kadar güçlü olamayacaktır. Bebek zayıf bir bilinç ve az ve yetersiz bir tanım ile dünyaya geliyor ve yavaş yavaş etrafındaki dünyayı tanıyarak düşüncesi ve aklı güçlenip bağımsızlaşıyor. Yeni doğan bebek bilgili ve bilinçli olarak dünyaya gelseydi, yürüyemeyecek kadar zayıf olduğu ve başkalarının kucağında taşınması, ona süt emzirmeleri, elbiselerini giydirip yatağında yatırılması gerektiğinin bilincinde olsaydı büyük utanç duyardı. Bu durumda çocukların her zaman sevilen o tatlı gülüşleri ve şirinlikleri olmazdı. Bu yüzden onlar tüm dünya ve dünyada yaşayanların işlerinden habersiz olarak dünyaya geliyorlar.
Eğer bebek doğum zamanında mükemmel bir akla sahip olup bağımsız olsaydı, bebeklerin şirini ve tatlı gülüşleri olmazdı. Anne ve baba da çocuğu doğru terbiye etme yöntemlerini bulamaz ve evlatlar da ebeveynlerinin yaşlılık döneminde onlara kol kanat germeleri duygusunda yoksun olurlardı. Zira anne ve baba çocuğu büyütmek için hiçbir zahmeti katlanmamış olurdu ve kendilerinin yaşlılık ve ihtiyaç duydukları zamanda çocuklarına duydukları sevgilerini telafi etmeye gerek kalmazdı. Zira çocuk baştan beri bağımsız doğmuş ve ebeveynlerine ihtiyacı olmamıştır.
Aslında belki de insan evladı da diğer bazı canlıların yavruları gibi sadece birkaç gün sonra onlardan bağımsız yaşayabilirdi. Örneğin kaplumbağa yavruları yumurtalardan çıktığı zaman ebeveynlerini görmeden denize doğru hareket ederek bağımsız yaşamına başlıyor. Böylece insan evladı ve ebeveyni arasındaki sevgi duygusunu tadamıyor. Şimdi düşünelim. Acaba insanın yaratılışında daha güçlü ve dikkatli bir düzen ve tedbir yok mu? Gerçekten kim cenin ve bebeğin gelişmesini, insan hayatının gereksinimlerini ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tedvin etmiştir? Acaba bu sürecin tarih boyunca insanın yaşadığı tüm coğrafyanın genişliğinde süre gelmesi, sabit ve sürekli bir gerçeğin belirtisi değil mi? Bu yüzden daha fazla düşünmemiz yerinde olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, gelecek programda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, bölgedeki bazı hükümetlerin İslam ülkeleri arasında ihtilaflar çıkarmaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın yeni büyükelçisi güven mektubunu Emir Abdullahyan'a sundu. Dışişleri Bakanı İran ve Venezuela ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı. İran ile İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği arasında genel merkez anlaşması imzalandı. İran Dışişleri Bakanlığı Amerikalı 10 yetkili ve 4 kuruma yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Bu arada Kanada, İran'da 4 kişi ve 2 kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Amerika'nın İran meseleleri özel temsilcisi Robert Malley bir gün İran ile anlaşmaya varabiliriz dedi. Tacikistan, İran insansız hava araçlarının üretimiyle ilgili iddiaları yalanladı. Rusya tarafından tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasından bir gün sonra Birleşmiş Milletler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının devam ettiğini duyurdu. Bu arada Türkiye ile Rusya Savunma Bakanları arasında telefon görüşmesinde tahıl koridoru ele alındı. Rusya ile Türkiye arasında bir gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili müzakereler devam ediyor. Ankara, Suriye sınırında 41 silahlı grupla iki görüşme gerçekleştirdi ve Hamas hareketi seçimlerin Siyonist rejimi meşrulaştırmayacağını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.